Çınaraltı. TGRT FM'in sevgili dinleyicileri, hepinize merhaba. Ne mutlu bu Çınaraltı programına ve ne mutlu bizlere ki bir haftalık bir aradan sonra sizlerle yeniden beraber olma imkanını bulduk. Geçen bir balıkhanenin önünden geçerken şöyle koca bir kılıç balığı gördüm ve aklıma geldi. Eski zamanın balıkları. Nerede eski kılıç balıkları dedim. Pehlivanlar gibi böyle iri yarı adamların sırtlarında, kocaman küfelerin içinde değil de üstlerine oturtulmuş, kuyruklarından kılıçlarına bağlı böyle yaylana yaylana, sallana sallana giden o sevgili, o lezzetli kılıç balıkları. Her birisi 150 kilo, 200 kilo. Dünya lezzetlisi deniz afetleri. Onların köprünün üzerinden geçişlerini bile seyretmek doyulmaz bir zevkti. Bazen arka arkaya böyle çam yarması gibi hammalların sırtında Beyoğlu'na doğru giden 10-15 tane kılıç azmanı olurdu. Hammalların her adım atışlarında küfelerin üstündeki kılıçların kuyrukları da sallanır, sanki köprü üstünden geçen balık kervanına tempo tutarlardı. İster İstanbul, ister Beyoğlu, ister başka balık pazarlarına gidin, her balıkçının önünde muhakkak ortasından ayrılmış nefis bir kılıç balığı. Ortasında kılçığı ve deri üzerinde mor boyayla yazılmış bir yazı. Tutanın ismi. Bazen afiyet olsun dileğiyle. Kes şuradan 1,5 kilo, iri iri parça şiş olacak. 2 dalda defne yaprağı koy. Ne oldu? Nerelere gitti o nefis yaratıklar? Ve nerede efendim o eski uskumrular? Midemizin adeta akrabası olmuştu. Dost uskumrular. Mevsim ortasında sokak sokak dolaşan çift atlı uskumru arabaları. Arabadaki balıkların üzerine mostura olsun diye üzerleri derin derin yarılarak kıpkırmızı kanları çıkartılmış kırmızı laleler gibi sıra sıra uskumrular. Bedavadan da ucuza. Ve nerede efendim o eski çirozlar? Acaba ilkbaharda, Yedikule'de, Samatya'da, Kumkapı'da, Narlıkapı kıyılarından rahat rahat geçebilir miydiniz? Güneşin altında kuyruklarından iplere bağlanıp sırıktan sıra uzatılmış milyonlarca çiroz. Eğer o zaman şöyle bir ahbabınızla, dostunuzla tenha bir sahilde dolaşmaya kalkarsanız çiroz ağlarından adım atamaz, yanınızdaki arkadaşa kepaze olur giderdiniz. Yalnız deniz kenarları değil sevgili dinleyiciler. Ahır Kapı, Yeni Kapı, Kum Kapı gibi o zamanlar biraz da balıkçı köyü sayılan yerlerde sokak işlerinde bile direk dikip ip gerip ağ kurup çiroz kurutulurdu. Bunlar sadece ticari maksatla kurutulanlardı. Ya evlerdeki amatör çirozcular, kışlık kavurma kavuranlar, kışlık turşu kuranlar, kışlık salça yapanlar gibi kendi yazlık çirozunu kendi kurutanlar da pek çoktu eskiden. Hem efendim o zamanki çirozlar şimdiki bu şarkılarda da anlatıldığı gibi sıska mı sıska, zayıf mı zayıf, derisi kılçığına yapışmış çirozlar değildi. Katiyen, tabir caiz değil belki ama tombul tombul çirozlardı. Etli etli çirozlardı. Hatta ve hatta sulu sulu çirozlardı. Bakkalda ipten hevenkteki derisi kılçığına yapışmış, kemik gibi katır katır çirozların yüzüne bakan olmazdı. Ama balık pazarındaki çirozlara çiroz denir. Evde mangal üzerinde buram buram dumanlarla kızartılırken çocuklar kaparlar, sıcak sıcak parçalayıp elleri ve böyle ağızlarını yaka yaka yerlerdi. Sirkesiz, zeytinyağsız ve salatası yapılmadan, tabir caizse iş düzeni kurulmadan, hatta dövülmeden. Ateşten kapılıp yenilen çirazın lezzetini hala unutmak mümkün değil. Evet ve nerede o bir zamanın palamutları? Nerede o eski lüferler? Bahar mevsiminde balıkçı dükkanlarında asılı balıktan birer bayrak halinde böyle dalgalanan çarşaf çarşaf kalkan balıkları. Nereye gitti tüm dünyada ünlü o Türk balıkları? Nereye kaçtı o sofra güzelleri, o deniz güzelleri? Sevgili dinleyiciler, ilk Türkler Orta Asya'da yaşadıkları zamanlarda bile Baykal Gölü'nün balıklarından yararlanıyorlardı. Deniz kıyılarına ulaştıktan sonra işler büsbütün değişti. Köprülerin altından çok sular aktı. Artık aralarında denizden babam çıksa yerim sözü bile işitiliyordu. Deniz cömert bir tarlaydı onlar için. Hele hele en nefis dünya balıklarının başkenti. Balıkların dört yol ağzı İstanbul'u da aldıktan sonra demeyin keyiflerini. Şimdiye kadar üzerinde hiç durulmamış bir şeydir ama İstanbul dünya turizm tarihinde balığı ile turist çeken ilk meşhur şehirdir sevgili dinleyiciler. Tarih boyunca. Halbuki bugün turizm ile geçinen birçok memleket en büyük destek olarak balıklarını imdada çağırmaktalar. Tatilde ucuz taze balık, canlı istakoz bilmem ne en büyük turistik atraksiyon. İstanbul kıyı şehirlerinde, İstanbul'da diyorum, İspanyol'da kıyı şehirlerinde afişler. Turist istiyorsan istakoz üret. Turistler çok meraklı buna. Portekiz'de öyle, İtalya'da da öyle. Hatta balığı bizden satın alıp da bir servet karşılığı turistlerine yediren Yunanistan bile öyle. Bugün bizim İskenderun sahilinde çıkan karidesleri Yunanistan ve İtalya'da milyoner turist sofralarında yiyorlar. Turist sofralarını süslüyor. Bizim o kara istakozları, kaya istakozları, tatlısı istakozları, kara böcekleri, göl böcekleri, kerevitler hep öyle. Değil yalnız güney ülkelerinde, soğuk kuzey diyarlarında, İsveç'te, Norveç'te bile bu Türkiye sahillerinde yetişen kerevetler en lüks lokantalardaki en pahalı turist yemeğidir. Hem kerevetlere, istakozlara vize de sormuyor bu Avrupalılar. Pek az denizi olan Orta Doğu memleketlerinde, mesela petrol zengini Irak'ın başşehri Bağdat'ta bile turistik bir atraksiyon balık. Büyük boyda nefis bir nehir balığını çubuklara geçirip diklemesine ayakta kömür ateşinde kızartırlar. Yeme de yanında yat. Hele Semiramis Oteli gibi böyle nehir kenarında, Dicle Nehri kenarında bir otelde oturuyorsanız akşamüstleri görürsünüz. Nehir kenarında çubuklara geçirilmiş yüzlerce balık kızartılır. Şöyle ilkbaharda hiç yolunuz Hollanda'ya düştü mü bilmem. Nisan sonunda, Mayıs başında Hollanda'da Sardalya'nın en güzel mevsimidir. Amsterdam'ın kanal kenarlarından, o malum kanallar şehri orası, bu kanal kenarlarından en büyük caddelerine kadar her yerde Sardalya arabaları gezer. Üzerlerindeki Hollanda bayrakları Sardalya mevsiminin başladığına işaret eder. Mevsimin ilk tuzlu sardalyaları. Mektebe giden çocuklar, daireye giden memurlar, efendim nikah için belediyeye giden gelinle damat bile durur birer sardalya alırlar. Damat ve gelin böyle beyaz eldivenlerle, ötekiler çıplak elle, kuyruğundan. Balığı havaya kaldırırken başlarını geriye çeker, ağızlarını açarlar ve hop açık ağızdan balığı bırakırlar. Bazıları da bisikletlerinin üzerinde. Balıktan sonra da böyle bir kürdana batırdıkları bir arpacık soğanını hop ağza. Hilton, efendim Sheraton otellerinin önünde paralı turistler bile sokaktaki bu sardalya bayramından ağızlarının tadını ve nasiplerini almadan edemezler. Evet, size garip bir şey söyleyelim mi? Bugün en pahalı ve en nefis balık diye tanınan birçok ülkenin ancak salamurasını yediği bizim ançüez yok mu? Karadeniz'in ünlü hamsisi. Dünya ayağa kalksa hamsi Türk'tür. Ve bugün yeryüzünde ançüez delisi milyonlar henüz taze hamsi tatmamıştır bile. Ve bilir misiniz ki sırf hamsi yemek için ta Orta Avrupa'dan grup halinde kalkıp Türkiye'ye gelen turistler vardı vaktiyle. Bu turistik hamsi seferlerine ön ayak olanlar bir zamanlar Türkiye'nin en büyük, en zevkli, en meşhur birahanesini işleten Novotny kardeşlerdi. Özellikle Novotny Baba derlerdi onların sahibine. Çekoslovakya'dan gelmişlerdi. Birasıyla ünlü malum Çekoslovakya, onlar da orada da meşhur biracılık yaparlarmış. Bunlar tepe başında, şimdi Milli Eğitim Bakanlığı Sanat Okulu olan binada, terzilik okuluydu yakın zamana kadar. Bu binada şöhreti bütün memlekete yayılan bu Novotny birahanesini açmışlardı. Bu biraya meraklı olanlar için burası bulunmaz bir yerdi. Bomonti, Nektar biraları satılırdı. Çek ve Alman biraları da bulunurdu. Tabii şimdi meze olarak ne verecekler? Akla gelmedik şeyler bulunur. Ama bu Novotny'ler, Çekoslovakya'da Novotny'ler bir şey deli divaneydiler. Taze ançeze, yani Karadeniz hamsisine. Tabii memleketlerine, dostlarına mektuplar yazıyorlar. Orada bunu anlata bitiremiyorlardı. Mektupları alanlar da o kadar imreniyorlar, o kadar yutkunuyorlardı ki nihayet İstanbul'a turistik hamsi gezileri tertiplediler gruplar halinde. İlk gelen grup Prag Konservatuarı'ndan sanatçılar oldu. Bunlar bu Novotny Gazinosu'nda akşamları oda müziği konserleri verdiler ve çok da rağbet gördüler o zaman İstanbul'da. Bu Novotny Gazinosu'nun sahipleri onlara öğle akşam tepsi tepsi hamsi ızgarası yanında da bira ikram ediyorlardı. Taze francalayla. Prag'da 4 tanesini hem de tuzlu olarak ve büyük paralar ödeyerek yedikleri bu nadide balık her gün önlerine kalaylı tepsiler içinde böyle dağlar gibi ve mis kokular yayarak sabah akşam geliyordu. Elle yiyorlardı onlar sevgili hamsiyi. Çoğu kılçığını da çıkarmadan. Ondan sonra yine Prag'dan ve Bratislava'dan, Slovakya'nın başyeri Bratislava, oradan 2 hamsi grubu daha misafir geldi bu Novotny Gazinosu'na. Thank you. Sevgili dinleyiciler, Türkiye'ye sırf hamsi yemek için ta Çekoslovakya'dan grup grup turist gelirdi. Ama Türkiye'ye yapılan böyle turistik balık seyahatleri tarihimizde, yakın mazide bilhassa pek çoktur. İstanbul'un ve bilhassa Boğaz balığının şöhreti, turist çekmesi yüzyıllar gerisine dayanır. Ta Bizanslar zamanında civardan prensler, hükümdarlar, asilzadeler gelirdi balık yemek için. Boğaz'ın balıkları dillere destandı. Yalnız denizlerinde değil, İstanbul civarındaki göllerde de nefis balıklar kaynaşırdı. Şimdi var mı bilmiyoruz ama Terkos Gölü'nde yakın zamana kadar alabalığı vardı. Yabancılar gelir, Podima köyünde kamp kurarlar, göl kenarına iner, alabalık tutarlardı. Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u aldıktan sonra İstanbul'un bu hususiyetini hiç gözden ırak tutmamış. Kendisi zaten Türk tarihinin en büyük balık dostu hükümdarıydı. Etten ziyade balığa rağbet ederdi. Sofrasında daima balık bulundururdu. Her gün matbah-ı amire için, yani saray mutfağı için belli sayıda çeşit çeşit balıklar tutulurdu. Balıklar yakalanır yakalanmaz saraya, sultan sofrasına gönderilirdi. Böyle nefis canlı balıkların kaynaştığı seleleri düşünün saraya giden. Yabancı misyonlarını deli edecek bir manzaraydı bu. Novotny kardeşleri, Novotny gazinosunun kulakları çınlasın. Onlar anlata anlata bitiremiyorlardı Türkiye'nin nasıl bir balık cenneti tabiri caizse olduğunu. Türklerin dinleri, adetleri itibariyle pek rağbet etmedikleri deniz yaratıkları var. Bunların başında istakoz geliyor. O da Türkiye'de bol miktarda çıkardı sevgili dinleyiciler. O zamanlar yerli halk bu hayvanın manzarasına, hele pamuklarla ötesi berisi tıkanarak diri diri kaynar suya atılıp da haşlanmasını görmeye bile tahammül edemezlerdi. Onun için fiyatı çok ucuzdu. Özellikle yabancılar bu istakozlara çok rağbet ederlerdi. İmralı Adası'ndaki malum tesislerin kurulduğu ilk sene zamanın Adalet Bakanı Şükrü Saraçoğlu, yanında Amerikan Sefareti Müsteşarı ve aynı zamanda da ünlü bir kriminolog olan, yani adliye psikolojisi, ceza psikolojisi bir alimi olan Mr. Shaw, ayrıca Hapishaneler Genel Müdürü gazetecilerle beraber İmralı'ya gitmişler. Hapishanede bir gece yatmışlar en azılı katillerle. Neyse, ertesi günü İstanbul'a dönecekleri zaman bir bakmışlar ki bu Amerikalı misafir için oraya böyle her köşeye böyle kuzu kadar istakoz koymuşlar. O zamanlar İmralı'nın hapishanesinden önce kırmızı soğanı ve istakozu meşhurdu. Neyse, bu Mr. Shaw'un, Amerikalı Mr. Shaw'un paltosunun yakasında kocaman bir istakoz ısırmış, yakasını tırmanıyor. Aksi gibi bu hayvanların hepsi de hayat dolu şakacı hayvanlar. Neyse, Mısır Şov boğazının düşkünlüğünden gelene kadar saatlerce yol, o zaman İmralı'dan dönecekler. Beraberce ondan yol yapmış. Tabi ölmemiş istakoz da, oraya kadar kaynamışlar. Neyse, Galata Rıhtımı'na yanaşmışlar. Hala daha hayattalar. Şükrü Saraçoğlu hatta latife yapmış. Buyurun efendim demiş. Yol arkadaşlarınızı burada bırakmayın. Neyse, bu Mr. Show tabi sefaret arabası Rıhtım'a kadar geldi onu karşılamaya. O beğendiklerini almış. Ama kalanları kim paylaşacak? Hiçbirisi rağbet etmemiş. Hiçbir rağbet etmeyince bu sefer Adalet Bakanı Rıhtım'da kendisini karşılayan polislere dönmüş. Arkadaşlar, bunları da siz alın demiş. Polisler demiş ki, ya biz bunları niye alalım demişler ya. Hiç ne yenir ne eder. İstakozlar öylece tekrar denize dökülmüş. İşte o günlerde böylesine itibarsız bir mahluktu sevgili dinleyiciler istakoz. Ama ecnebiler tabii adetleri ve dinleri icabı bunu severler ve yerlerdi. Türkiye'nin de istakoz kaynadığını bilirler. Ucuz da, çok da ucuz. Buraya gelirlerdi. Ecnebi misyon şefleri, Türkiye'de elçilik görevi, konsolosluk görevi yapanlar zaten bunu hemen gelir gelmez öğrenirler. Sofralarından istakoz, karides cinsi deniz haşeratını hiç eksik etmezlerdi. Hatta bir ara sevgili dinleyiciler, turistik bir istakoz seyahati tertiplenmişti Türkiye'ye. 450 tane Amerikan milyoneri sırf istakoz yemek için İstanbul'a gelmişler. Ve aksi gibi istakoz da bulamamışlar, yiyemeden dönmüşler. Yalnız istakoz mu? Marmara, İspanyolların gambas dedikleri küçük istakoz ve ondan daha rağbet edilen böceklerle doluydu o zamanlar. Bu İspanyollar özellikle İspanya'da bunları bilirler. Ta buradan oraya bu böceklerden götürürlerdi. Halk ise bu ecnebilerin bunları neden sevdiğini, bunları yemekten ne anladığına böyle hayretle, biraz da istihfafla böyle dalga geçerek birbirlerine bakar, gülerlerdi.
Yeah. olsun. Açtı sabah güneşi, günün günaydın olsun. Anamdan aldım seni, gözlerin aydın olsun. Sar üstüne karım var, dertliyim hep karım var. Şu santonun içinde hamsi gözlü yarım var. Sar üstüne karım var, dertliyim hep karım var. Şu ordunun içinde hamsi gözlü yarım var.
İşte böyle sevgili dinleyiciler, insan en çok sevdiği şeyi en çok sevdiği şeye benzer. Bir insan demek ki hamsiyi çok severse sevgilisini de hamsiye, hamsinin gözüne benzetir. Allah Allah, demek ki hamsinin gözü bu kadar insanı etkileyebiliyor. Ama işte bu sevme meselesi, zevk meselesi, zevkler ve renkler tartışılmaz demişler. Evet, adam balıkçıya gitmiş. Şöyle balıkları, tezgahtaki balıkları şöyle derinden incelemiş. Bir tanesini eline almış, evirmiş, çevirmiş. Ona bir şeyler söylemiş, sonra kulağına tutmuş. Gerek balıkçı, gerek tezgahtakiler merakla adamı seyrediyorlarmış. Balıkçı, adam deli herhalde demiş. Neyse, balığı yerine koyduktan sonra demiş ki, ya demiş, efendi baba ne, hayırdır demiş. Ne konuştunuz demiş balıkla. Yavrum demiş, balığa sordum. Benim 15 gün önce denize ayakkabımın bir teki düşmüştü. Sen onu gördün mü diye. Balıkçı adamın saflığına gülmüş. Etraftakiler de hafifçe gülümsemiş. O sana ne cevap verdi demiş. Ne cevap verecek? Amca dedi, ben bir aydır denizin dışındayım. Senin 15 gün önce denize düşen ayakkabını ben nereden bileyim? Bir Türkiye'de çalışan kor diplomatik mensuplarından, ecnebilerden bir tanesi arabasıyla balık pazarının önünde inmiş. Arabası da senelerden beri elçilikte kullanıla hurda haline gelmiş. Neyse, derler ya, ortak eşeğin semeri olmaz. Neyse, arabayı kapının önüne bırakmış. Sonra balıkçının dükkanına girmiş. İstakoz var mı demiş. Biraz evvel istakozdan bahsettik, o aklıma geldi. Oo demiş, alası var. Peki kaça demiş. Bu yabancılar malum biraz pazarlık yapmayı severler. Mümkün mertebe paraların kıymetini bilirler. Balıkçı iki kağıt demiş. Çifti mi? Yani 2 milyon yani. Çifti mi diye sormuş öbürü. Aman beyim demiş, takın ya mı bu demiş. Çifti o kadar olacak. Neyse, elçilik mensubu gülümsemiş. Hele demiş, bir istakozları göreyim demiş. Neyse, balıkçı ıslak bir çuvalın altından istakozu çıkarmış. Onun beline yapışıp şöyle yukarı kaldırıp göstermiş. Elçilik mensubu demiş ki, balıkçı demiş, ya bu istakoz demiş hiç kıpırdamıyor. Ölmüş olmasın. Canlı satılıyor malum onlar. Balıkçı, ölmüş mü dedin demiş. İlahi beyim demiş. Eliyle de dışarıdaki otomobili göstermiş. Tabi otomobilin ona ait olduğunu bilmiyor. Bak demiş, şu kapının önünde külüstür bir Ford duruyor demiş. Al bu istakozu demiş. O Ford'a koş demiş. Eğer şuradan onu sürükleyip götürmezse sana bu dükkan anamın ak sütü gibi helal olsun demiş. Evet, böyle. Balık deyince aklımıza deniz geldi. Deniz gelince deniz seyahati geldi. Geminin birinde kaptan ölmüş. Ölür ya bu, ecel. Gemi de tutmuş onu. Bu öyle amşam gemilerden birisi değilmiş. Bazı gemilerin ikinci kaptanı var, üçüncü kaptanı var, yedek kaptanı falan var. Böyle değil. Bir tane kaptanı varmış. Alelade de bir tekneymiş. Neyse, yolcuların arasına girmişler, sormuşlar, soruşturmuşlar. İçinize demişler, kaptanlıktan, gemi idare etmekten anlayan birisi var mı? Neyse, bir yolcu ortaya çıkmış. Ben demiş kaptanım, anlarım bu işten. Hay Allah razı olsun demişler ya. Al şu düğmeni eline. Neyse adam kaptan köprüsüne çıkmış. Etrafına bakınmış. Pusula nerede demiş. Pusula yoktur demişler. Adam biraz şaşırmış. Peki demiş kerteniz aleti. Arama demiş, o da yok. Öyleyse bir harita bari getirin demiş. Harita ne gezer ya demişler. Bari bir kağıtla bir cetvel getirin bana demiş. O da yok demişler. O takdirde demiş, hep birlikte kelime-i şehadet getirin. Çünkü batıyoruz. Zeki bir çocuk, şöyle uyanık bir çocuk, annesine sormuş. Anneciğim demiş, babamın başında niye o kadar az saç var? Annesi, evladım demiş, baban bizim için çok şeyler düşünür de ondan. Çocuk bu sefer gülümsemiş, tekrar sormuş. Demiş anne, peki o halde senin başında neden o kadar çok saç var? Bizim pehlivanlardan bir güreş ekibi İsveç'e şampiyonaya gidiyormuş vaktiyle. Meriç taşmış o zamanlar. Tren, arızalanan tren yolu sebebiyle kalmış. Bir gece Edirne'de yatmak zorunda kalmışlar bunlar da. Tabi o zamanın zamanında ham bozması bir otele gitmişler, yerleşmişler. Gece bu pehlivanların başındaki, artık ne denir ona o zamanın şartlarında, otelciye sormuş. Demiş dostum, bu otelin tuvaleti nerededir demiş. Adam şaşkın şaşkın bakmış. Efendim, anlayamadım demiş. Bu bizim adam tekrar sormuş. Tuvalet ya, tuvalet demiş. O da sormuş, tuvalet ne be ya beyefendi? Bu da demiş ki, ayak yolu ya, ayak yolu demiş. Otelci, tübeler olsun demiş, onu da anlayamadım demiş. Yahu demiş, hela hela. Heh, şimdi anladım efendim. Sen kademhanemi istersin demiş. Heh demiş, evet işte şimdi o dediğinden. Peki demiş, küçük mü, büyük mü? Bizimki sormuş, canım ikisi de lazım tabii demiş. Şimdi bunun sırası mı demiş. He demiş otelci. Bak efendim demiş, küçükse demiş, in o merdivenden aşağı demiş. Soldaki kapıdan gir içeri. Teurda beygirler yatağı. Oracağı kuve. Büyükse kapıdan çık dışarı. Dur yürü. Karşına bir fener gelir. O feneri solda bırak, sağa dön. Dur yürü. Karşına çeşme gelir. Çeşmeyi sağda bırak, sola dön. Dur yürü. Karşına bir top ağaç gelir. Ağacı arkanda bırak, dur yürü diye tuvaletin bulunduğu yeri böyle gayet güzel tarife çalışırken bizim adam ıslak bir dönüş yaparak kafi dostum demiş. Kafi. Lüzum kalmadı artık. Mesele halloldu. Böyle işinde gücünde dikiş tutturamamakla tanınmış bir adam yakın tanıdığı bir ahbabına gitmiş. Demiş ki kardeşim, senden demiş çok mühim bir şey rica etmeye geldim. Ama demiş bu ricam bir sır gibi tamamen ikimizin arasında kalsın, tamam mı demiş. Öteki hayrola demiş, ya benden demiş hiç laf çıkmaz bilirsin, ama nedir söyle bakalım demiş. Neyse adam yine tekrarlamış, ama demiş ricam çok mahrem. Dediğim gibi demiş, bir sır olarak mutlaka aramızda kalması lazım. Öbür iyice meraklanmış. Yahu pekala demiş, kimseye bir laf etmem, merak etme, ama neymiş bu mahrem şey demiş. Öteki demiş, kardeşim biliyorsun demiş, son günlerde işlerim çok kötü gidiyor. Bana şöyle bir miktar para lazım. Bunu senden başka kimseden isteyemem. Kısa bir zamanda da öderim inşallah. Tabi adamın halini, ahvalini çok iyi bilen açık göz dostu sesini iyice alçaltmış. Şöyle sağa sola bir bakmış. Ha demiş. Bak kardeşim demiş, bana verdiğin bu sır hakikaten demiş çok mühim bir şey. Bunu ben bile duymamış olayım. Avrupa'daki tiyatrolardan birinde yalnız fakirlere mahsus bedava bir koro konseri veriliyormuş. Köylüler, garibanlar, fakirler toplanmışlar, dinlemişler. Demişler ki şunlara bak, bedava söyledikleri için çabuk bitsin diye hep birden söylüyorlar. Acemiliği ile meşhur bir avcı arkadaşlarını çağırmış. Böyle bir kapının üzerine çizilmiş hedefe tam isabet etmiş bir kurşunu göstermiş. Bakın demiş, bir de beni beğenmezsiniz. Bu kurşunu tam 300 adım mesafeden hedefe ben attım demiş. İtiraz etmişler. İmkanı yok demişler. Ya imkanı mı yok demiş. Şahit gösterirsem demiş. Neyse, komşular çağrılmış. Bu kurşunun 300 adım mesafeden bizzat o adam tarafından atıldığına şahitlik etmişler. Arkadaşlar yine hayret etmişler. Peki ya demişler, nasıl oldu da bu kadar katı, bu kadar kesin bir isabet elde ettin? Öbürü demiş ki bundan kolay ne var demiş ya. Ben evvela kurşunu attım, sonra da hedefi çizdim.
Bir yol. aşk şarkısı söyler sazım. Ben yalnızım, ben yalnızım, yalnızım. Bir yalnızlık şarkısı söyler sazım. Ben yalnızım, ben yalnızım.
Sevgili dinleyiciler, şimdi memleketimizde asayişi sağlayan, emniyeti temin eden bir müessese var, polis teşkilatı. Polis teşkilatından önce bu işi zaptiye teşkilatı yapardı. Yani polis olmadan önce polis zaptiyeydi. Büyüklerimizden, annelerimizden, babalarımızdan, ninelerimizden, dedelerimizden duymuşuzdur zaptiyeler geldi, zaptiyeler yakaladı diye. Eski filmlerde, eski romanlarda da geçer zaptiyeler. Cumhuriyetten önceki polis teşkilatı bunlardı. Çok renkli kişilerdi. İşlerinde her birisi birer kitap oluşturacak hikayeleri, vakaları başından geçirmiş kimseler vardı. Hoş sohbet ve nüktedan zatlardı bu eski zaptiyeler. Adı belki haşmetli, kendileri de böyle baktığınız zaman heybetliydi ama aslında çok neşeli, nüktedan eski zaman efendileriydi zaptiyeler. Vaktiyle zaptiyelerin kıyafetleri benim diyen ülkenin ordusunun subay kıyafetleriyle boy ölçüşürdü sevgili dinleyiciler. Kışlık kıyafetleri parlak düğmeli kalın paltoydu, kaput böyle yakalardan ilikli. Yakaları ve kollarındaki manşetler farklı renkten. O manşetin üzerinde altın kaplama düğmeler var. Yüksek böyle şeyleri, başlarında kalpaklar, yanı hafif eğri, ayaklarında çizmeler, körüklü çizmeler. Bu zaptiyelerin kışlık kıyafetiydi. Bir de yazlık kıyafeti vardı. Yazlık kıyafetleri bambaşka haşmetliydi. Altta bir kere üstte beyaz ceket, belde kuşak, palaska, ceket, ceketin yakası ilikli, böyle şimdiki gibi kravat gömlek yok. Belde palaska, palaskanın üzerinde tabanca. Altta külot pantolon vardı eskiden. Yani dizlere kadar üstü geniş, altı dar. Altta tabii pırıl pırıl körüklü çizmeler. Yaka gene böyle sımsıkı kapalı. İşte bu da polislerin yazlık kıyafetleri. Başta da kırmızı fez yazlık kıyafetti. Bir de sevgili dinleyiciler, memleketin her tarafında böyle şehirlerin böyle muhtelif, tabii polis teşkilatı, zaptiye teşkilatı olan yerlerde muhtelif yerlerine yerleştirilmiş kulübeler vardı. Zaptiye kulübeleri. Onlar Cumhuriyet'ten sonra da bir müddet devam etti. 1935 yılında bunlar kaldırıldı. Bir de trafik polisleri vardı. Trafik zaptiyesi, trafik polisleri. Trafik polislerinin kulübeleri böyle yol kavşaklarında falan olurdu. Yakın zamana kadar dururdu bunlar. Beyazlı, kırmızılı. Sonra dondurmacı kulübesine mi benzetildi nedir? Hepsi birer ikişer kaldırıldı. Tek tük bazı yerlerde rastlardık. Şimdi onları da tamamen kaldırmışlar. Eskiden sevgili dinleyiciler, zaptiyelin yetişeceği bir mektep yoktu. Bunlar alaydan yetişirlerdi. Alaydan yetişme nasıl? Vaktiyle orduda er olarak orduya girmiş bir kimse liyakatiyle, efendim cesaretiyle, becerikliliğiyle yükselir, subay olur, paşalığa kadar çıkabilirdi. Bunlara alaylı denirdi. Bir de mektepliler vardı. İşte malum askeri rüştiye, askeri idadi, efendim askeri harbiyeyi bitirip öyle subay olurlardı. Bunlara da mektepli derlerdi. Alaylılarla mekteplilerin arasında biraz böyle bir şeylik vardı. Çekişme, gizli bir çekişme vardı. Vaktiyle zaptiyenin tamamına yakını alaylıydı sevgili dinleyiciler. Böyle boylarıyla, postlarıyla, temiz aile mensubu olmalarıyla, beceriklilikleriyle temayüz eder ve zaptiyeliğe alınırlardı. Yakın zamana kadar yaşayan bir başkomiser öyle demiş. Ben taş mektep mezunu bile değilim. Yani ilkokul mezunu bile değilim. Ama Kırkpınar'da iyi güreştiğim için Edirne valisinin emriyle polis oldum. Çok da liyakatli, hoş sohbet bir adam. Kendini yetişmiş. Tabii polisliğin daha çok tecrübeye dayanan bir meslek olduğu söylenir. Tabii bu haklı bir görüş ama tabii bunun görevde eksik tarafları da var. Ondan sonra artık polislerde belli bir zaptiyede ve ondan sonra polislerde belli bir eğitim aldıktan sonra artık bu mesleğe girer oldular. Evet, vaktiyle polis okulları yoktu zaptiye zamanında. Kadro alaylı polislerden oluşur. Onlar gösterdiği başarıyla, liyakatle, hizmetle yükselirlerdi. Ama bazen de tabii gülünç duruma düşenler olurdu. 1899 yılında Kızıl Toprak zaptiye karakolu çavuşu Arnavut Davut Ağa varmış. Bu Arnavut Davut Ağa'nın bir hadisesi var. Onu size nakledelim. Kızıl Toprak'ta Kosti Kalfa diye bir Rum oturuyormuş. İşleri bozulmuş bu adamın. 6 aylık ev kirasını da verememiş. Çok teessüre kapılmış. Odasında kendini asarak intihara teşebbüs etmiş. Fakat karısı bunu fark etmiş. Feryat etmiş. Sokaktan bir adam geçiyormuş. Neyse o da yardım etmiş. Beraberce adamın ipini keserek Kosti Kalfa'yı kurtarmışlar. Ancak tabii iş zabıta vakası. Hadise karakola intikal etmiş. Zaptiye çavuşu da bizim Arnavut Davut Ağa. Hışımla ayağa kalkmış. Demiş ki müntehiri demiş kurtarmak demiş. Evvel emirde zabıtanın vazifesidir demiş. Siz demiş bize haber vermeden ipi kestiniz. Bu bizim işimize müdahaledir. Suç sayılır demiş. Kosti Kalfa'nın eşiyle ona yardıma koşan zavallı adamı nezarete tıkmış. Neyse sonra bir ehli insaf bunları serbest bırakmış ama Davut Ağa'nın bu hadisesi de yıllar boyu anlatıla gelmiş. Buna benzer bir hadise de Tanzimat Fermanı'nın ilan edildiği yıllarda geçmiş sevgili dinleyiciler. 1839 yılında zamanın Hariciye Nazırı ve daha sonra Sadrazam olan Mustafa Reşit Paşa Gülhane Hattı Humayunu adı verilen bir ferman hazırlamış. Bu fermana göre din ve millet ayrımı gözetilmeksizin bütün Osmanlı vatandaşları aynı haklara sahip oluyordu. Tabii bazı Hristiyan ahaliden olanlar işte bana gavur dedi diye böyle Müslümanları zaptiyeye şikayet etmeye başlamışlar. Yine birisi işte yakalamış bir Müslümanı şikayet etmiş mahkemeye götürmüş, karakola götürmüş. Bu defa Galata'da bir Voyvoda karakolu vardı. Orada bu müracaatı dinlemiş, tabur ağası orada oranın kumandanı. Müslümana neyse tatlı dille savuşturmuş Hristiyan, ben onu demiş hallederim. Müslümana dönmüş demiş ki oğlum demiş. Söyleye söyleye dilimizde tüy bitti. Ferman çıktı, tellal bağırdı. Yeni kanunu öğrenemedin mi? Bundan sonra gavura gavur denmeyecek. Zaptiye de zamanında sevgili dinleyiciler üst makama arz edilecek raporlar şimdiki gibi kısa ve öz yazılmazdı. Önce o makama bir takım hitaplar da bulunulurdu. Makama ait işte uhuvvetli, devletli, fehametli gibi uzun cümleli hitaplar olurdu. Eski Osmanlı terbiyesinin icabı olarak kimse kimseye yekten ismini söyleyerek hitap edemezdi. Her makam sahibinin, her ünvan sahibinin bir iltifatı vardı başında, bir lakabı vardı. Bunlar söylenir, karşı tarafa hitap edilir. Ondan sonra esas maksada geçilirdi. Bir gün karakol nezarethanesinden bir suçlu kaçmış sevgili dinleyiciler. Bunu zaptiye nazırına çavuş rapor edecek. Zaptiye naziri o zaman bütün zaptiyelerin başı. Yani bugünkü emniyet genel müdürü ama aynı zamanda nazır yani bakan, kabine üyesi. Zaptiye nazırının çok mühim vazifesi vardı. O zaman hem İstanbul'un emniyeti hem taşra emniyetinden sorumlu görevler buraya bağlıydı. Hatta İstanbul mahkemeleri bile zaptiye nazırına bağlıydı. İşte bu karakolun nezarethanesinden bir mahkum kaçmış, mahpus. Şimdi çavuş bunu rapor edecek zaptiye nazırına. Şimdi yukarıdaki cümleleri yazmaktan hem aciz hem de zamanı yok. İşi bir iki kelimeyle bağlayıp neticeye varmış. Demiş ki nazır paşa esselam, mahpus kaçtı vesselam. Thank you.
git Yasemen. Aşkımın tek hatırası bir demet Yasemen. Aşkımın tek hatırası bitmiyor ayrılık, dinmiyor gönlüm, hicran, hicran, hicran yarası, bitmiyor ayrılık. Dinmiyor gönlüm, hicran, hicran, hicran yarası. Bitmiyor ayrılık, dinliyor gönlüm, hicran, hicran, hicran yarası. Bitmiyor ayrılık, dinmiyor gönlüm, hicran, hicran, hicran yarası.
Evet sevgili dinleyiciler, Çınaraltı beraberliğimiz devam ediyor. Zaptiye'den bahsediyorduk, zaptiye tarihinden. Şimdi vaktiyle şimdiki gibi zabıta vakası fazla olmazdı. Zabıta vakaları çok nadirattandı. Gerek eski İstanbul'da, gerek Osmanlı ülkesinin ücra köşelerinde hırsızlıkmış, yan kesicilikmiş, işte namusa göze atmakmış, laf atmakmış, ırza geçmek, bunlar çok nadir olurdu. Onun için zaptiyenin işi de şimdiki kadar fazla, polisin işinin fazla olduğu gibi değildi. Suçlar bu kadar karmaşık değildi. Ne mafya vardı, ne bu kadar kalpazanlık, efendim rüşvetti, bilmem şuydu, beyaz ticareti, öyle şeyler milletin hatırından bile geçmezdi. Osmanlı ülkesi dünyanın en emniyetli yeriydi. Bir mal sokakta unutulsa kimse dönüp bakmazdı, çalmak şöyle dursun. Parası bile insanın, cüzdanı bile insanın sokağa düşse eline geçeceğinden emindi. Kimse kapısını bile kitleme ihtiyacı duymazdı. Ne olduysa 1918'de Cihan Harbi kaybedilip mütareke imzalandıktan sonra oldu. Ahlak bozuldu. Toplum düzeni alt üst oldu. Arkasından işgal ve Osmanlı halkı çok sıkıntılar çekti. Ondan sonra zaptiyeye çok iş düşmeye başladı. İşte zabıta vakaları fazla olmayınca zaptiyede en tüpten işlerle uğraşırdı. Şefik Paşa Zaptiye Nazırı iken Sultanahmet'in son zamanlarında akşam üzeri bir genç kızla bir genç erkeğin sokakta öpüşürken veda ettikleri zaptiyeler tarafından görülmüş, merkeze getirilmiş. Nöbetçi komiserlik başkatibi Hacı Rıza Bey Zaptiye Nazırı tarafından çok sevilirmiş. O da buna güvenerek huzura çıkmış. Ne var hacı demiş Zaptiye Nazırı. Paşam demiş, biri kız diğeri erkek iki genci şimdi getirdiler demiş. Kabahatleri karanlık sokakta öpüşmek deyince Şefik Paşa iddetlenmiş. Bu ne kepazelik, bu ne cüret, bu ne edepsizlik demiş. Ayrı ayrı yerlere kapatın, yarın icabına bakarız. Hacı Rıza Bey efendim demiş, müsaade edip bir defa kendilerini görseniz demiş. Neyse, bunda ısrar edince paşa razı olmuş. Kızdan olanı içeri almışlar. Paşa bunlara bir bakmış. Demiş, nedirsin derdiniz? Oğlan demiş, efendim demiş, ben demiş bir yere gidiyordum, bu benim hanımımdır demiş. Yeni de evliyiz demiş. Vedalaştık demiş. Malum dönmek var, gitmek var, dönmek yok, dönmek var, görmemek var falan böyle. Gidip de nasıl derler, gidip de dönmemek var, dönüp de görmemek var. Biraz böyle dikkate geldik, affedin kusurumuzu falan demiş. Neyse, bunun üzerine Zaptiye Nazırı hanıma bir şey sormamış edeben. Fazla da üstelememiş, götürün bunları demiş. Gençler çıktıktan sonra Hacı Rıza Bey nekreliğini takılmış, apaşam demiş. Bunlar öpüşüp koklaşmayacak da biz mi birbirimizi öpüp koklayacağız? Neyse, bu sözlere gülmüş Şefik Paşa. Söyle demiş komisere, her ikisini bir kupa arabasına bindirsin, götürsün evlerine, bir daha da böyle sokakta bu işi yapmasınlar demiş ve ortalık tatlıya bağlanmış hadise. Vaktiyle bir Tıflı Efendi vardı sevgili dinleyiciler. Bu Tıflı Efendi hoş sohbet bir adamdı. 1841 yılında doğmuş, 11 yaşında Enderun'a alışmış, orada yetişmiş. Akşehir'de Nasrettin Hoca Türbesi var, onun türbedarının oğlu olduğu rivayet edilirmiş. Üsküdarlıydı bu Tıflı. Bir müddet sonra nasıl olduysa bu adamcağız aklını biraz oynattı, memuriyetten ayrıldı ve kendini içkiye verdi. Yine bir gece hayli içkili Karacaahmet mezarlığından geçerken eski arkadaşlarından ay yaş mı ay yaş birini mezarın önüne gelmiş. Gür sesiyle basmış narayı. O esnada da bir süvari zaptiye müfrezesi devreye geziyormuş. Tabi ses böyle ortalığı çınlatıyor. Yakalamışlar Tıflı'yı. Kerli ferli bir paşa olan Selimiye kumandanın huzuruna çıkarmışlar. O da bu müzmin sarhoşu yine karşısında görünce hiddetlenmiş. Ya demiş, mezarlıkta ne yapıyordun demiş. Dua okuyordum demiş Tıflı'yı de. Ulan demiş, nara atmak demiş dua okumak mıdır? Tıflı demiş ki hayır efendim değildir ama demiş. Orada yatan demiş ancak bundan anlar. Neyse, kumandan bunun üzerine Tıflı'yı serbest bırakmış. Ne yapacaksınız, Tıflı'yı bu huyluyundan vazgeçer mi? Vaktiyle Zaptiye Müdürü Agah Bey vardı. O bu her zaman sarhoş gezen Tıflı'ya sormuş. Demiş ya bu işten niye vazgeçmiyorsun? Bu kötü alışkanlıktır, vazgeç. Nasihat etmiş ona. Utanmıyor musun demiş, bu kadar içmek demiş, olacak iş mi demiş ya. Tıflı'yı da ses yok. Agah Bey devam etmiş, niye susuyordun demiş. Cevap versene demiş. Tıflı gene konuşmamış. Bu sefer Zaptiye Müdürü'nün sabrı tükenmiş, şiddetlenmiş. Söylesene be adam demiş. Tıflı artık cevap vermenin zamanı geldiğini hissetmiş. Ondan sonra demiş ki evet efendim demiş. Ben Aksaray meyhanelerinde içip Mevlana kapıda narayı basıp zaptiye nezaretinde sabahlamazsam öyle içkiyi ne yapayım? Yoksa demiş içip içip sessizce eve çekilmek neye yarar? İşte Tıflı bu. Her işi güya raconuna uygun yapacak. Vaktiyle meşrutiyet devrinde Balat karakolunda polis memuru olan birine bir evrak gelmiş. Evrakta mıntıkasında kaybolan Kirkor adında birinin aranarak bulunması isteniyormuş. Fakat ne kadar sordularsa, ne kadar araştırdılarsa bütün gayret boşa çıkmış. Kime sorduysa Kirkor'u tanıyana rastlayamamış. Bu hususta verdiği günlük raporlar zamanla tomar haline gelmiş. Nihayet bir gün evrakın ilk gelenin iyice tetkik ettiğinde hayrete kapılmış. Zira kaybolan Kirkor değil, bir kamyonun Kirikos'uymuş. İlk müracaat ifadesini alan memur yanlışlıkla kaybolan Kriko yerine kaybolan Kirkor yazmış. İşte bu hata nedeniyle de mevcut olmayan bir adam, bir Ermeni boşu boşuna günlerce aranmış durmuş.
Bir gece ansızın gelebilirim, bu kadar yürekten çağırma beni. Bir gece ansızın gelebilirim, beni bekliyorsan uyumamışsan, sevinçten kapında ölebilirim. Beni bekliyorsan, uyumamışsan, sevinçten kapında ölebilirim. Bir gece ansızın gelebilirim, bir gece ansızın gelebilirim. Belki de hayata yeni başlarım. İçimde küllenen koral evlenir. Bakarsın hiç gitmem, kölen olurum. Belki de seversin beni, kim bilir. Bakarsın hiç gitmem, kölen olurum. Belki de seversin beni, kim bilir. Bir gece ansızın gelebilirim, bir gece ansızın gelebilirim. Sen dağlarca severim seni, bir deniz olurum ayaklarında. Kal dersen dağlarca severim seni, bir deniz olurum ayaklarında. Aşk bu, özleyiş bu, hiç belli olmaz. Kalbim duruverir dudaklarında. Aşk bu, özleyiş bu, hiç belli olmaz. Kalbim duruverir dudaklarında. Bir gece ansızın gelebilirim, bir gece ansızın gelebilirim. Belki de hayata yeni başlarım. İçimde küllenen koral evlenir. Bakarsın hiç gitmem, kölen olurum. Belki de seversin beni, kim bilir. Bakarsın hiç gitmem, kölen olurum. Belki de seversin beni, kim bilir. Bir gece ansızın gelebilirim, bir gece ansızın gelebilirim. Thank you.
Sevgili dinleyiciler, tarih boyu insanların birbirinden ayrıldığı, fark edildiği bir özelliği var. O da yüzü. Yüz o kadar değişik ki insanlar yüzüyle tarihte yer alıyorlar. Özellikle de yüzümüzün ortasında haşmetli bir organ, burun. Evet, dense ki burnu büyük olanların, şöyle uzun, sarkık, iri burunların tarihte ne gibi bir yerleri var? Bakıyorsunuz bunların çoğu şahsiyetli, zeka, hatta bazen merhametsizlik, efendim, hatta bazen şehvet düşkünlüğü gibi bir takım hususiyetleri olduğu çeşitli kitaplarda yazıyor. Burnu büyük olanların, yani burnu büyük olanlar bu gibi huylara, zekilik, seçkinlik gibi ve merhametsizlik gibi bir takım huylara sahip olduğuna inanılıyor. Bir takım yerlerde bu şekilde kayıtlar var. Fransa İmparatoru Napolyon Bonaparte var. Hayatı boyunca sağa sola meydan okudu. Yenmediği kimse kalmadı. Neredeyse Avrupa'nın 1/4'üne hakim oldu. Ta Rusya işlerine kadar girdi. Fransa'da muazzam müesseseler kurdu, kanunlar yaptı. Ancak bunu da Waterloo'da birisi yenilgiye uğrattı. İngiliz generali Wellington, Dük Wellington. Dük Wellington'ın haşmetli bir burnu vardı. Wellington gaga burunluydu. ...13. asırda yaşamış bir Alman kralı vardı sevgili dinleyiciler, Rudolf, Habsburg hanedanından. Bu Rudolf'un öylesine acayip bir burnu vardı ki karşısında saray ressamları çok müşkil durumda kalırlardı. Hiçbir ressam hoşa gitmeyecek endişesiyle onun burnunu tam olarak çizemezdi. Rudolf portresini meşhur Michelangelo'ya yaptıracak olsaydı çok sevinirlerdi. Çünkü bu İtalyan ustanın, bu İtalyan heykeltıraşın burnu çok daha biçimsizdi. Meşhur Fransız şair Edmond Rostand var. Onun Cyrano de Bergerac isminde bir eseri var. Cyrano de Bergerac İyi kılıç kullanmakla da tanınmış bir Fransız şairiydi. İşte bu Bergerac'ın da böyle hürmetli denilebilecek kocaman bir burnu vardı. Hatta alay konusu olmuştu. Ancak şair burnuyla alay edenleri derhal düelloya çağırırdı. Yaptığı düelloların sayısı 1000'i bulmuştu. 3 ay içinde haftada 4 kişiyle düelloya tutuştuğu olmuştu. Anlıyoruz ki bunların da hiçbirinde ölmemiş. Çünkü düelloda 2 kişi malum kılıçlarıyla muharebe eder. Bunlardan bir tanesi ölmeden düello bitmez. Cyrano de Bergerac hassas bir adammış. Ama Amerikalı komedyen var. Amerikan sinema tarihinde önemli bir yeri var bu Jimmy Durant. Bu daha zeki davrandı ve burnunun dikkati çeken halini sanatına karıştırdı. Onunla ilgili espriler yaptı. Ömrünün sonuna kadar herkesin hoşuna giden bir insan olarak yaşadı. Bu burnu sayesinde, haşmetli burnu sayesinde bir hayli de para kazandı. Amerikalı artist Bob Hope'u tanırsınız. O da aynı sahada bir başka komedyen. Onun da burnu haşmetliydi. O da burnunu sahneye mal etti. Ve burnu üzerine yaptığı nüktelerle kendine daha çok seyirci toplamıştı. Bir gün demişti ki bu Bob Hope, ben dünyaya geldiğim zaman annem burnumu görünce telaşa düşmüş. Eyvah demiş, bebeğimi almışlar, yerine leylek bırakmışlar. İtalya'nın Soranga şehri var sevgili dinleyiciler. Yıllardır burada bir halk geleneği var. Burun yarışması yapılıyor. Bu geçen yıllarda bir burun yarışması yapıldı burada. Kral unvanını kazanan kişinin burnu 7,5 santimdi. Tabii kadınlarda büyük burun zekaya delalet ediyor diyorlar. Fakat en biçimde burnun kime ait olduğu hakkında bir karara varılamamış. Hollywood'un meşhur makyaj uzmanı var, Mark Trainer. O diyor ki bu vaktiyle televizyonda Charlie'nin Melekleri diye bir dizi film oynamıştı. Orada çok meşhur olan bir sarışın artist vardı, Farah Fawcett. O diyor en güzel buruna sahip diyor bu Mark Trainer. Narin, kavisli ve ucu hafifçe kalkık. Tabi bu filmde bu akıl almaz çeviklikler gösterdi. Böylece sinema tarihine geçti bu Farah Fawcett ama demek ki burun güzelliği açısından da söz edilmiş, tarihe geçmiş bir kişi. Ancak Marilyn Monroe, meşhur sarışın Marilyn Monroe da güzel burnuyla meşhurdu. Böyle tarihe geçmişti. Demek Farah Fawcett da onun yanında burnu en güzel kadın olarak anılacak. Ancak Londra'nın ünlü plastik cerrahı var, Doktor Patrick Clark. O diyor ki hayır, ne Marilyn Monroe'nun ne Farah Fawcett'ın burnu beş para etmez. Son yüzyıl sinemacılığının kadın artistler arasında en güzel burnu Greta Garbo ile diyor Ava Gardner'dı. İdeal bir buruna sahip olmak için kadınlar tarih boyunca onu çeşitli biçimlere sokmuşlardır sevgili dinleyiciler. Mesela Mısır kraliçesi Kleopatra hayatı boyunca burnunu hiç beğenmemiş. Onu şekillendirmek için bocalarken belki de kadın burnuna estetik güzellik kazandırma modasında ilk keşfeden olmuş. Milattan önce 50 yılında bir doktor ona acı duymaması için anestezi olarak bir yandan kenevir çiğnetmiş, burnunu da toprak bir kalıba sokarak elden geldiğince biçimlendirmişti. Günümüzde en makbul kadın burnu şekli retrus denilen ucu yukarı, hafif yukarı kalkık şekli. Viyanalı operatör Hans Bruck gerçekten diyor aristokratik bir burun şekli diyor buna ve en çok burun ameliyatlarını da bu yapıyor. Onun en çok rağbet gören burun şekli İngiliz kraliyet ailesinin burunlarını örnek tutan çalışmaları. Söz burundan açılmışken bu kelime üzerinde dilimizde her gün kullanılan ne kadar çok tabir olduğunu hatırlayalım. İşte birkaçı. Burnu büyük derler mesela. Burnunu sütmek. Burnunu kabartmak. İşte anasından emdiği süt burnundan geldi derler. Burun buruna derler. Burnundan düşmüş sanki derler çok benzeyen biri için. Bir şeyini başlayana çiçeği burnunda derler. Burun çok önemli. Yüzün en önemli organlarından birisi. İnsan güzelliğini, insanın karakterini, efendim şeklini, şemailini teşkil eden en önemli şey. İşte Osmanlı Hanedanı kartal burunlu ve hanedanın üyeleri nesilden nesile birbirlerine benzemeseler bile onların müşterek bir hususiyeti var. Ta Osman Gazi'den hanedanın sonuncusuna kadar hep haşmetli kartal burunlar Osmanlı Hanedanı'nın tipik hususiyeti olmuş. Evet sevgili dinleyiciler, burunla bitiriyoruz çünkü Çınaraltı programı için ayrılan sürenin sonuna geldik. Haftaya sizlerle tekrar beraber olmayı, tekrar buluşmayı umuyoruz. TGRT FM'den ve Çınaraltı programından ayrılmayın. Hoşça kalın sevgili dinleyiciler. Çınaraltı.